Ayrım 16, sayfa 137. Esir Şehrin Fedaileri. Taylan Sorgun. Bir Gönüldeki Sevda. Mustafa Kemal Paşa o gün Harbiye nezaretine gitmişti. Bazı arkadaşlarını ziyaret etti. Anadolu'ya geçiş hazırlıkları bir sırdı. Sonra Bekir Ağa bölüğü hapishanesindeki eski arkadaşlarına uğradı. Kapıda bir nöbetçi telaşla gelen Mustafa Kemal Paşa'dır diye hazır ola geçti. Mustafa Kemal Paşa onun önünde durdu. Neredensin? Çanakkale'de emrinizdeydim. Köye de dönmedim. O cephede, bu cephede gayri belki düşmüşlerdir bizi nüfustan. Dayı Maksut ileriden dinlemekteydi. Mustafa Kemal Paşa Samsun'da askerin yüzünü okşadı. Keder etme, bu milletin evladını düşemez kimse nüfustan, bekle çocuk. Mustafa Kemal Paşa o gün Albay İsmet ile Harbiye nezaretindeki odasında da bir görüşme daha yapmıştı. İstanbul Bıçkını Yeni Kuvvacı Kehribar Ali'nin anası biliyordu onun sevdasını. Baş gözetmek istemişti ikinci defa ama Kehribar Ali sevdaya zaman yok demişti. Mustafa Kemal Paşa'nın teşkilatının Üsküdar Ayazma'daki yerlerinden birisi haline gelen Nihat Halı'nın konağındaki Nihat Halı'nın kızı gibi olmuş öksüz ve yetim Selvinaz gönlünü kaptırmıştı ya Teğmen Faruk'a. Lakin Teğmen Faruk da demekteydi ki sevdaya zaman yok. Ve sanki sevdaya zaman yok sözü hepsinin dilindeydi. Gönül vatan sevdasına düşmüştü. Zaman o zamandı. Esir İstanbul limanında düşman arbadası, sokaklarda yedi düvel bandoları çalarken sevdaya zaman mı kalmıştı? Saraydan bir prensesin gönlü Çanakkale öncesinde de Mustafa Kemal Paşa'ya düşmüştü. Ama ne var ki Mustafa Kemal Paşa sarayın bütün gayretlerine rağmen saray ile iç içe olmak istememişti. Şimdi Esir İstanbul zamanıydı. Mustafa Kemal Paşa bir gece bir yemeğe davet edildi. Rauf Bey henüz tevkif edilmemişti. Beraberce gittiler. Mustafa Kemal'e aşık prenses de oradaydı. Mustafa Kemal Paşa vaziyeti anlamıştı, yemekten çıktılar. Rauf Bey ne dersin? Mustafa Kemal Paşa, zamanımız yok Rauf. Bir de bilirsin benim saraya iltifat etmediğimi. Tüccar Zihni Bey. Eski İstanbul'da tulumbacılar vardı. Yangın oldu mu tulumba makinaları dört kol omuzlara alınır, savulun nidaları ile o yangına koşulurdu. Tulumbacılar arasında İstanbul'un namlı bıçkınları, bazı konakların bıçkın delikanlıları vardı. Gözlerini de budaktan sakınmazlardı. Tulumbanın sağ tarafındakilerin sol omuzları, sol tarafındakilerin sağ omuzları zamanla aşağı doğru düşerdi. Tulumbacı oldukları da o omuzlardan da anlaşılırdı. O tulumbacılar arasında Üsküdar'da Şükrü de oldukça nam yapmıştı. Aynı zamanda tıbbiyeliydi. Tüccardan Zihni Bey vardı. Daha önceki zamanlarda jurnalcilik de yapmıştı. Bir tüccar dostun akşamları zaman zaman konağında İtilaf Devletleri'nin subaylarına ve konsolosluk mensuplarına ziyafetler verdiğini söylemişti. Çalımından da geçilmezdi. Bu işbirlikçiye de ders verilmesi icap etmişti. Tulumbacı Şükrü vazifelendirildi. Bir akşam hava kararmıştı. Tüccardan Zihni konağımsı evinin önünde atlı arabadan inmişti ki bir silah sesi duyuldu. Tüccardan Zihni yere düştü. Biraz sonra koşup gelenler Tüccardan Zihni Bey'in yanında bir mektup buldular. Şöyle yazıyordu. İhaneti vataniye suçundan cezalandırılmıştır. Silaha öyle bir baktı ki. Selanik, Manastır, Tekbil Rumeli, yani elveda dediğimiz Rumeli, vatan topraklarından. İşbirlikçi Sadrazam Damat Ferit, İtilaf Devletleri'nin isteğiyle büyük tevkifatı başlatmıştı. Mustafa Kemal Paşa zaman zaman gittiği Bekir Ağa bölüğünde eski arkadaşlarıyla konuşuyor, onlara umutlar veriyordu. Onları hiç yalnız bırakmadı. Sapancalı Hakkı ve öteki arkadaşları ile buluştuğu zamanlarda da Selanik ve Manastır günlerini, Rumeli dağlarını içi yanarak konuşurdu. O elveda dediğimiz vatan toprakları için hala kimin içi yanmaz ki? Ah sen Selanik, bir zamanlar bizim olan Selanik. O zamanlar Arnavut kaldırımlı sokaklarda Türk zabitleri yürürlerken kılıçlarının kınları parlardı. O pırıl pırıl çizmelerindeki mahmuzlarından sesler çıkardı. Kafesli pençelerin ardındaki genç kızlar onlara hep hayranlıkla bakmışlardır. Manastır, Tekbil, Rumeli, unutamadığımız vatan toprakları. Heyhat, derin hatıralar, sevdalar. Boşuna değildir Mustafa Kemal Atatürk'ün Rumeli Türkleri. Selanik'te genç kurmaylık zamanlarında Beyazıt Kule'deki masalarda vatan sevdaları. Hepsi o türkülerde saklıdır. Mütareke demişlerdi ama aslında teslimiyetti. İstanbul esirdi. Binbaşı Muhittin Bey Rumeli'de, öteki cephelerde de vuruşmuştu. Şimdi İstanbul'da Kasımpaşa kuvvasını teşkilatlandırmıştı. Bu vazife yapılacaktı. Tünelden çıkmışlar, o zamanlar Pera denilen yere gelmişlerdi. Binbaşı Muhittin Bey'in biraz arkasında kuvvacı bıçkın Kehribar Ali yürüyordu. Gece karanlığı. Kehribar Ali iki adım attı, Binbaşı Muhittin Bey'in yanında yürümeye başladı. Önlerinde iki işgal subayı yürümekteydi. Binbaşı Muhittin Bey bir baktı ki Kehribar Ali bir şey demek ister, sordu. Kehribar Ali tam konuşacaktı ki Dayı Maksut ile Doktor Fahri Bey ile karşılaştılar. Yüzbaşı Dayı Maksut Kehribar Ali'nin yutkunmasından anlamıştı. Binbaşı Muhittin Bey'e Kehribar Ali işaret ederek, "Bunun gözü şu İngilizlerin belindeki silahlara takılmış olsa gerek," dedi. Bıçkın Kehribar Ali çocuk gibi kızardı. Binbaşı Muhittin Bey Kehribar Ali'ye yavaşça, "Göz kaldıysa al," demez mi? Tam karanlığa gelinmişti ki Kehribar Ali o bıçkınlığı ile İngiliz yüzbaşıya yanaştı, silahını dayadı göğsüne. İngiliz yüzbaşının palaskasını söktü, silahı aldı. Binbaşı Muhittin Bey, Dayı Maksut, Doktor Fahri Bey nasıl olsa tek başına yapar demiş yürümüşlerdi. Kehribar Ali onlara yetişti. İstanbul esirdi. Emperyalist işgal donanmasının topları İstanbul üzerine çevriliydi. Kara kara dumanlar, şairin Nazım'ın dediği gibi mavi kubbeli liman üzerinde kara kara bulutlar. Suskun martılar, esir şehrin sokakları, sokaklarda çatılardan aşağı sarkan emperyalizmin bayrakları. Velhasıl esir İstanbul. Lakin kuvvacılar da vardı ve hesaplaşma zamanını beklemekteydiler. Ta ki Mustafa Kemal Paşa Anadolu'ya geçti mi büyük hesaplaşma başlayacaktı. Mustafa Kemal Paşa büyük taarruzu başlatmıştı zamanı gelince ve bizim şairimiz Nazım Kuvayi Milliye destanının bir yerinde şöyle yazmaktadır. Ve bu anda kalbi bir şahan gibi göklere salıp ve pırıltılar görüp ve çok uzak, çok uzak bir yerlere çağıran sesler duyarak bir müthiş ve mukaddes macerada ön safta, en ön sırada şahlanıp ölesi geliyor insanın. Mustafa Kemal Paşa Miralay Bekir Bey'i de Manisa Balıkesir taraflarına göndermişti. 30 Ekim 1918 günü imzalanan Mondros Teslimiyet Anlaşması'nın ardından İstanbul caddeleri nasıl emperyalizmin itilaf devletlerinin çatılardan yerlere kadar sarkan bayraklarıyla donatılmış ise aynı manzara başka yerlerde de vardı. Miralay Bekir Sami Bey küçük bir emir kadrosu ile Akhisar'a vardı. Akhisar'daki manzara şuydu. Zamanın azınlıkları sokaklara Yunan bayrakları asmış ve zafer takları kurmuşlardı. Yunan ordusunu bekliyorlardı. Mustafa Kemal Paşa'nın emriyle Akhisar'a gelmiş olan oradaki dağ toplarının kaçırılıp kaçırılamayacağını sordu. Buna teşebbüs edilmişse de netice alınamamıştı. Marmara nahiyesinde de Rumlar işi azıtmışlardı. Sokaklar Yunan bayrakları ile doluydu. Bekir Sami Bey nahiyenin Türk ileri gelenleri ile Rumların ileri gelenlerini nahiye müdürünün odasına çağırdı. Rumların ilk andaki kasıntı hareketleri Bekir Sami Bey'in yere öfke ile vurulan savaş çizmelerinin sesleri karşısında çöküverdi. Bekir Sami Bey'in yaverleri ellerinde mavzerler odanın girişinde durmuşlardı. Bekir Sami Bey Rum ileri gelenlerine şöyle dedi. Burası Türkiye'dir. Burada ne başka devlet ne başka bayrak yoktur, olamazdı. Bu bayraklar hemen indirilecek yoksa burayı yakarım. bir saat sonra istenilen olmuştu. Esir İstanbul ve Fedailer. Mustafa Kemal Paşa İstanbul'da teşkilatını kurmuştu. Maltepe Endalt Mektebi Komutanı Yenibahçeli Şükrü'ydü. Kadıköy mıntıkasına Veysel Orhan Bey verildi. İstanbul İnzibatı Komutanı Yüzbaşı Dayı Maksud iyi bir teşkilatçıydı. Gebze'de adamlar bulacak, orayı teşkilatlandıracaktı. İstanbul Kartal semti İlhan Bey'e, Beykoz Murat Bey'e verildi. Yüzbaşı Fehmi ve Yüzbaşı Hulusi Beyler ile Ömer Kaptan teşkilata dahil edilmişlerdi. Hele Sadık Baba denilen bir isim vardı ki Balkanlardan ün yapmıştı. Şimdi İstanbul'daydı. Şile'deki Rum çetelerinin ortadan kaldırılması vazifesi Demir Hulusi, Sadık Baba, Osman Kaptan'a havale edilecekti. Hepsi bir bir yerine getirilmişti. Dayı Maksud, Malisör Rıza Bey, Yüzbaşı Eczacı Celal, Doktor Fahri ayrılmaz arkadaşlarıydı. Gece Asmalı Mescid'de oturmuş haber bekliyorlardı. O iri cüssesiyle Sadık Baba'nın kapıdan girdiğini gördüler. Sadık Baba geldi yanlarına oturdu. Todori denilen herif gayrı yoktur dedi. Todori'nin Şile'de meyhanesi vardı. İngilizlerin himayesinde orada çeteler kurmuş Türklere saldırmaktaydı. Dükkanı da cephane deposu gibiydi. Todori'nin dükkanına müşteri gibi giren Sadık Baba ve arkadaşları meyhane boşalınca Todori'nin işini bitirmiş, dükkandaki silah ve mühimmatı da bir taka ile İstanbul Haliç'teki fedailer merkezine göndermişlerdi. İşi bitirilen Todori o zaman Mavi Mira denilen Rum kuruluşunun da başlarındandı. Desperey ve Malisör Rıza. Osmanlı İmparatorluğu'nu çökerten emperyalizmi İtilaf Devletleri'nin Makedonya'daki Fransız komutanı Franz de Espray 1918 yılının Kasım ayının son günlerine doğru Fransızların Paris zırhlısı ile İstanbul'a gelmiş ve beyaz bir ata binerek Fransız sefarethanesine doğru yola koyulduğunda. Tabii zamanın azınlıkları çılgınca gösterilerle kutlamıştır diye Selim o gün bilinmeyeni anlattı. Yüzbaşı Selim o gün sivil giyinmişti. Birkaç gün önce de gazete haberlerinden öğrenmişti ki Desperey İstanbul'a gelecek ve Galata'da Desperey'in işini bitirmek istemişti. Malisör Rıza Bey Rumeli vuruşmaları sırasında Desperey'i birkaç defa vurmak istemişti. Ama etrafındaki askerleri onu çember içinde tuttuklarından bir türlü olmamıştı bu iş. Yüzbaşı Selim tam silahına davranacaktı ki birden yanında Dayı Maksut'u görmüştü. Dayı Maksut Selim'in öfkesini bilirdi. Eğer silahına davransaydı Desperey'i atından aşağı indirirdi ama kalabalık içinden de çıkamazdı. Dayı Maksut Yüzbaşı Selim'in orada yok olmasına razı olmadı. O herifin kanı beş para etmez. Şimdi dur, bize lazımsın demişti. Selim ceketinin altındaki kabzasından tuttuğu silahını bıraktı Dayı Maksut'a. Bir gün hesap günü gelir değil mi yüzbaşım diye yalvaran gözlerle baktı. Dayı Maksut yüzbaşı Selim'e bak Mustafa Kemal Paşa'nın boş durmayacağını biliriz. Bekle, bekle ki asıl hesap zamanı dünyayı nasıl yangın yerine çevireceğimizi gör diye cevapladı. Ve o yemin. Kehribar Ali Üsküdar Ayazma'da zaman zaman uğradığı kahvede bir gencin dalgın dalgın oturduğunu görürdü. Bir gün gözlerini o gence dikti ve baktı. O genç Kehribar Ali'nin namını bilirdi. Kehribar Ali yan masadaki genci ''Nedir o dalgın haller?'' diye sordu. Biraz konuştular. Kehribar Ali genci sökmüştü. Aldı gece Üsküdar'daki merkeze götürdü. Yüzbaşı Selim teşkilata dahil olmuştu. O genci dinledi. Babası Kafkas'ta şehit olmuş. İlla da bir şeyler yapmak istiyormuş. Yüzbaşı Selim Kehribar Ali'ye yarın gece gelin emrine verdi. Ertesi akşamdı geç saatler. Yollarda İngiliz-Fransız devriyeler. Doktor Fahri ve Dayı Maksut da oraya gelmişlerdi. Biraz daha sorgu sual. Doktor Fahri Yüzbaşı Selim'e başı ile tamamdır işareti yaptı. Masanın üzerine bir Kur'an, bir Türk bayrağı ve üzerine bir tabanca konuldu ve Tıbbiyeli Kemal o gece yemin ederek İstanbul Teşkilatı'na katılmıştı. Anlatmışlardır ki Kehribar Ali Ayazma'da bir aşka tutulmuştur. Sevdası yangınlı dillerdedir. Ve yine anlamışlardır ki bir gün Kehribar Ali Ayazma'da bakkaldan çıkan yangınlığının yanına ermiş ve demiştir ki sevdamız vardır. Lakin artık affola. Soyunduk vatan vazifesine. İki sevda bir arada olmaz. Yakında belki gideriz uzaklara. Döner miyiz, dönmez miyiz bilinmez. Ve Kehribar Ali kaybolup gitmiştir. Anlatmışlardır ki Kehribar Ali'nin sevdalısı kafesli pencerenin ardında hep onu beklemiştir. Lakin ne gelen vardır ne giden. Anlatsın bakalım şair Nazım. Şöyle de yazmıştır. Sonra 9 Eylül'de girdik İzmir'e. Ve Kayserili bir nefer yanan şehrin kızıltısı içinden öfkeden, sevinçten, ümitten ağlaya ağlaya. Güneyden kuzeye, doğudan batıya, Türk halkıyla beraber seyretti İzmir rıhtımından Akdeniz'i. Evet, sonraları da işte böyle olmuştur. Vatan sevdası, bu sevda, bu sonsuz aşk. Kaç bayram geçti bilemediler. Sevgili Rumeli'mize elveda demiştik. Emperyalizmin çeteleri o sevgili Rumeli'de Türkleri katletmişler, mallarına el koymuşlardı. Elveda Rumeli dediğimiz zamanlarda Rumeli Türkleri Anadolu ve İstanbul'a göç etmişlerdi. Manastır, orası bizimdi, vatan toprağımızdı. Orada askeri idadimiz vardı. Manastırlı Ömer'in ailesi de İstanbul'a göçmüştü. Yerleştikleri yerde Manastırlı Ömer'e Sarı Fişek Ömer dediler. Bana Manastırlı Sarı Deli Fişek'i anlatmışlardı. Bir yiğit adam. İşgal edilmiş İstanbul'daki İngiliz istihbarat yüzbaşısı Bennett düşkün bir insandı. Rum meyhanelerinde eğlenir, sonra da Taksim yolu ile Korker Oteli'ne giderdi. Büyükdere'de gazinoda eğlendiği zamanlar olurdu ve de zindana attığı Türklere işkence yapmayı severdi. Emperyalizmin işkenceci ihtibarat subayı. İstanbul kuvvası merkeze toplandı. Yüzbaşı Dayı Maksut Yenibahçeli Şükrü Doktor Fahri oradaydı. Ve de Manastırlı Sarı Deli Fişek Ömer'e emir gitmişti ki gece merkeze gelsin. Manastırlı Sarı Deli Fişek Ömer merkezdeydi. Ona dediler ki şu Yüzbaşı Bennett'e bir ders gerekir ki nam olsun. Manastırlı Sarı Deli Fişek Ömer zaten öfke dağı gibiydi. Sevgili Rumeli'ye elveda zamanını yaşadığından da bin kat öfkeliydi. Emri aldı, bakarız icabına dedi ve hazırlandı. Manastırlı Sarı Deli Fişek Ömer'e yardımcılar da verildi ve bir gece Maslak yolu üzerinde pusuya yattılar. Bennett'in otomobili göründü, muhafız otomobiller de vardı. Birden bir yaylım ateşi. Sarı Deli Fişek Manastırlı Ömer ileri geçti, Bennett'i otomobilinde vurdu. Sonra gece karanlığında kayboldular fedailer. Bennett iki ayağından kurşunları yemişti. Hayatını Topal Bennett olarak bitirecekti. Zor kurtulmuştu ölümden. Ve o nesil, Birinci Dünya Savaşı zamanı, ondan öncesinde Rumeli dağlarında vuruşmuşlar. Sonra Balkan vuruşmaları, Trablusgarp, Kafkasya, Sarıkamış, Yemen çölleri, Irak, Suriye cepheleri, Galicia cephesi, Mısır Kanalı Seferi ve nihayet Mondros ve sonrası Mustafa Kemal Paşa'nın başlattığı milli mücadele ve Anadolu ihtilalinde tekmil vatan topraklarında vuruştular. Vuruş ha vuruş! Ne çocuklarının büyüdüğünü, ne annelerinin babalarının ölüm günlerini, ne kaç yılbaşı geçtiğini ne sayabildiler, ne görebildiler. Velakin vatanın hür toprakları üzerindeki güneşi bir gün elbet ve mutlaka göreceklerdi. Bekir Ağa'da bir gün. Ve işte öyle bir gün. Mustafa Kemal Paşa ve yaverlerinden Salih Bey, Bekir Ağa bölüğü mahpushanesinde Albay Ali Bey'in odasına çıktılar. İstanbul'un Novotny semti, Salih Bey Ali Bey'e dedi ki, duyduk ki sizin buradaki genç zabitler geçen gece Novotny'de işgal devriyeleri ve Rumlarla vuruşmuşlar. Yangın yerine döndürmüşler Novotny'yi. Ondan evveli de varmış. İtilaf devletleri olandan şaşkın haldeler. Herifler işgal altındaki bir yerde bu ne cürettir deyip duruyorlar. Ali Bey cevapladı. Evet, bizimkiler öyle yapmışlardır. O işgalcilerle birlikte olan hamamın göbek taşındaki çengileri epey hırpalamışlar. Hamamın göbek taşı çengisi tabiri o zamanki deyimlerden. Kötü tiplere öyle denilirmiş. Ama Ali Bey biraz mahcup oldu. Salih Bey gülmeye başladı. Yok canım, mahcup olmayın. O rezillere başka ne denilir ki, dedi ve ilave etti. Bize gelen haberlere göre işgalciler ve sadrazamlık onları arıyormuş. Tedbirli olun, dedi ve gitti. 30 Ekim 1918 Mondros Teslimiyet Anlaşması'nın İngilizlerin Agamemnon zırhlısında Osmanlı İmparatorluğu Devleti heyetine imzalattırılmasının ardından İstanbul sanki ihanetler payitahtı oluvermiştir. İttihat ve Terakki'ye karşı kurulmuş bulunan Hürriyet ve İtilaf Fırkası, yani partisi, yanlısı basının o zamanki tabirle ser levhaları, yani manşetleri şöyleydi: Artık Düveli Muazzama'nın merhametine sığınmak, işi siyaseten halletmek zamanıdır. Ve hepsi birden iddiatçılara eydam, yani idam çığlıkları atıyorlardı. Milli mücadele ve Anadolu ihtilali zamanında Bozkır isyanını çıkartarak milli mücadele ve Anadolu ihtilali ordularını arkadan vuracak olan Zeynel Abidin Hoca Efendi de bununla yetinmemiş, Mustafa Kemal Paşa'ya da eydam diye kapı kapı dolaşmaktaydı. Zeynel Abidin sarayın mutemetlerindendi ve işbirlikçi sadrazam damat Ferit'in sadrazamlığa getirilişinde rol oynamıştı. Bir gece İttihat ve Terakki'nin katibi mesulliğine kadar yükselmiş olan Mithat Şükrü Bey ile ileriki zamanda Cumhuriyet hükümetlerinde görev alacak olan Saraçoğlu Şükrü Bey konuşmaktaydılar. Şükrü Bey yüzbaşı Şadi'nin içeriye gizlice soktuğu gazetelerin baskılarına bakmıştı. Şöyle diyordu: Şu rezillere bak. Ulan kapitülasyonları milletin başına biz mi bela ettik? Düyunu umumiyeyi biz mi getirdik? Şark meselesiyle Osmanlı Devleti'ni paylaşım müzakereleri varken biz mi vardık? Girit'ten giderken biz mi vardık? Düveli Muazzama'nın istediği kanunları biz mi çıkarttık? Konuşma bu minval üzerine sürmüştü. 16. ayrımın sonu. Sayfa 146.